Ayrım 12. Hayduklar. Panait İstirahati. Sayfa 129. Ormanın oğlu Jeremy. Hepsi sessizliğe gömülmüşken, Flora'ya Kodrilor, beni tasalı, bir yandan da şefkatli bir gözle, inceden inceye süzerek, Jeremy, ormanın çocuğu, Kozma'nın ve benim oğlum. Haydutlukta soy, insana hiçbir öncelik ve ayrıcalık hakkı vermez. Yalnız savaşta ilk sırada yer almak hariç. O halde sen burada beyzade rolü oynamayacaksın. Evet, yaşının genç olmasına rağmen, seni danışmanlarımdan sayıyorsam, bu senin yeteneklerin ve cesaretin nedeniyledir. Bizi bekleyen güç saatlerde, senin kanının asaletine güveneceğiz. Kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Ne düşündüğünü, neye inandığını bize anlat. Kalktım. Bana atfedilenden dolayı biraz mağrur, reddedilenden dolayı biraz kızgın, ancak konumumdan memnun. Beyzade olmadığım doğru. Ama görünüşüm beyzade gibi. Soy bakımından da öyleyim. Kozma baştan aşağı sultandı. Sultan olmak için gereken 3 şeye Kozma sahipti. Kibirli tutum, hayatındaki kadın sayısı, vicdansızlık. Ben de bu soydanım. Davete karşılık verdim. Jeremy'nin hikayesi. Benim kim olduğumu bildiğinizi ileri sürüyorsunuz. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ben doğuştan haydutum. Sonradan olma değil. Annem orman. Hayatım özgürlük. 2 yaşında bebekken Kozma beni ıssız bir yol üstünde bulmuş. Ağlamıyormuşum. Sadece şaşkın şaşkın bakıyormuşum. Kozma beni heybesine koymuş, çiğ et suyu ve şarapla beslemiş. 6 yaşında bir balık gibi yüzmesini biliyordum. 11'inde ilk defa arkebüzümü patlattım. Arkebüz bir çeşit tüfek. Bu da çenemde büyük bir acıya mal oldu. 12 yaşımda Potera'ya meydan okudum ve esir düştüm. İşte bu 2 senelik korkunç esaret, hayatımın çıraklık dönemi oldu. Arhont Samurakis'in sarayında, Arhont eski Yunanistan'da yargıç kral. Burada yüksek görevli. Esirken dünyayı tanımayı öğrendim. O zaman düşündüklerim, halen de düşündüğüm, doğrusu sizin pek hoşunuza gitmeyecek. Öncelikle özgürlük aşkım nankörlüğe kadar gidiyor. Kim olursa olsun hiç kimseye borçlu kalmak istemiyorum. İsteyip istemediğim sorulmadan bu hayat bana verildi. Bu hayata sebep olanlar, bütün sevinçlerime sevinebiliyorlar da en ufak kederimde kederlenmiyorlar. Ben yaralanınca Kozma beni yüzüstü bıraktı ve kaçtı. Ölmüş olabilirdim. O yaşamaya devam edebilirdi. Ben Arhont'un sarayında ölmek üzereyken o yaşamına güzelce devam etti. Ölümden beter olan tutsaklığım onun ne çok yemesine ne de mart kedisi gibi dolaşmasına engel oldu. Annem için de aynı şey. Hayatın tesadüfleri onu oğlu için 2 seneden beri cehennem olan o yere göndermişti. Ama o orada prensesler gibi yaşadı. Oysa onlar benim anam babamdı. Ben onların oğluydum. Neden şu yeryüzünde başka bir dünyalığının değil de ille de onların oğlu oluyordum? Çünkü onlar benim esir olmamdansa özgür olmamı yeğliyorlardı. Fakat yakınını hasta görmektense iyi görmeyi istemeyen, İnsan ismine layık yaratık hangisidir? Ya da sakat görmektense sağlam görmeyi istemeyen? Sanıyorum ki bu, insanlardan istenebilecek faziletlerin asgarisidir. Daha fazlası değil. Çünkü başı kesilen adam, felaketinin farkında olan tek kimsedir. O halde neden bütün bu ana-babalık masalları? Ana-baba ile evlat arasındaki bağ, başla vücut arasındaki bağ gibi olamaz. Diğer bağlar aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu bana bir şey ifade etmiyor. Evlat edinenlerin yanına verilen yetimler gibi aldanmak istemiyorum. Analık babalık için söyleyeceklerim işte bunlar. Sizin kurtarmak veya onların namına intikam almak istediğiniz ayak takımına karşı da pek cömert sayılmam. Bunda da içimden ileri atılmak gelmiyor. Samurakis'in sarayında meleyen insan sürüsüyle benim aramda hiçbir bağ yok. Ben kendim için haydutum. Hemcinslerim için değil. Onlar haydut doğmamışlarsa sonradan haydut olmaları gerekir. Hem kendi kendime soruyorum. İnsan yakını için nasıl haydut olabilir? Bir Roman özdeyişi şöyle der. Bir kimseden zorla bir şey alınabilir. Zorla verilemez. Ve diğer atasözü de, papaz, ihtiyar sağır bir kadının hoşuna gitmek için herhalde ikindi duası çanını 36 defa çalmaz, der. Bu papazın tersine, sağırlar için istediğiniz kadar çan çalınız haydutlar. Eğer gönlünüz razı olursa, başı kaşındığı zaman kaşımaya, azıcık takati olan adamı güpegündüz evinden ayartıp yanınıza alınız. Belki de siz havarilersiniz. Benim hiç de öyle olmaya niyetim yok. Bununla beraber düşkün adama yardım etme arzusundan geri kalmadığımı size kanıtlayacağım. Bir senenin geçtiğini görünce ve Kozma'da hayat alameti göstermeyip beni Arnavut'un sarayındaki tutukluluğumdan kurtarmak için bir şey yapmayınca delice bir fikre kapıldım. Esirler arasına isyan tohumları ekmek, onları ayaklandırıp, geceliğin muhafızlara hücum ederek sarayı ateşe verip hep birlikte kaçıp ormana kavuşmak. Kendi kendime diyordum ki, en adi yük hayvanına benzeyen bu adamlar özgür hayatı esirliğe tercih ederler. Onlar korkaktır. Bu biliniyor. Ama başlarına bir şef geçip iterse yürüyeceklerdir. Bu şef ben olacağım. Ah tatlı hayaller. Muhafızların ortadan kalktığını, sarayın yıkıntısından dumanlar çıktığını, ayaklarımın altındaki Arhont'un hayatını bağışlamam için yalvarışını görür gibi oluyordum. Bu emsalsiz başarı karşısında bütün memleket ayaktaydı. Kozma şaşkın, gururu kırılmış. Ben 14 yaşında kahraman. Hayatımın söz konusu olduğunu biliyordum. Fakat yüksek duvarlı bir sarayda hapis hayatı da artık bana ağır geliyordu. Gece gündüz kafamda bu planı evirip çevirdim. Bu benim için ölüm kalım demekti. Nihayet heyecanlı bir haftanın sonunda dikkatle seçtiğim iki adama fikrimi açmaya karar verdim. Bunlar benim gibi ahırda çalışan iki arkadaştı. Oldukça açık göz, pek de köle ruhlu olmayan, genellikle de kendi durumlarına karşı hep öfkeli. Onların bende oldukça saygın bir yeri vardı. Düşüşüme acıyan, haydutluk hikayelerimi dinlemeye doymayan sadece onlardı. Onları tanıdığımı sanıyordum. Fikrimi açar açmaz zavallı dostlarım sarardı, yüzleri asıldı, ürkmüş gözlerini benden kaçırdılar. En yüreklisi konuşmaya cesaret etti. Çok büyük bir tehlikeye atılıyoruz. Bizi bulurlar ve asarlar. Sen insanları tanımazsın. Buradakiler yiyecek veren ve herkes için kaygılanan efendinin sağlığına duacı. Her gün şöyle diyen adamlarla yola çıkılmaz. Beterin beteri var. Doğuştan esir kimsenin zihniyeti. Bulutlardan düştüm. Kulübeme kapandım, kedere kapıldım. Ertesi gün öğleyin, Arhont beni çağırdı. Beni yıldırım çarpmışçasına şaşırtan şey, ayaklanma girişimimden haberdar olduğunu söylemesi oldu.
Zavallı yavrum, sana acıyorum. Ama elimden bir şey gelmez, diye sözünü bitirdi.
Senyörlere mahsus bu hoşgörü, bu üstün merhamet, ayak takımını daha da hor görmeme yol açtı. Cevap olarak şöyle dedim. Evet, seni Kozma'nın önünde zincire vurup sürüklemek istedim. Ama bu özgür insanlarla yapılır, esirlerle değil. Onun sükunetine iyice öfkelenerek, bulunduğumuz salondaki silah takımından iki tabancayı çekip aldım, sarayın avlusunda birikmiş hayvan sürüsünün üstüne ateş açmak üzere pencereye doğru atıldım. Arnold gülerek bana engel oldu. Ne yapmak istiyorsun? Onları korkutmak mı? Ateşli silaha gerek yok. Bak. Baktım. Altın işlemeli fesini aldı, dibine bir kristal parçası koydu ve köle kalabalığının üstüne fırlattı. Fesin kalabalığın ortasına düşüşü bir bomba etkisi yaptı. Yüzlerini elleriyle örterek kaçıştılar. Çığlıklar yankılandı. Savulun, efendi öfkelenmiş. Gördün mü? Dedi. Bana karşı hayvandan da beter esirlerle savaş açmaya kalktın. Benim mal varlığımda şöyle yazılıdır. 20.000 hektar toprak, 2.000 boynuzlu hayvan, 400 köle. Bu son ikisi aynı şeyi demektir. İşte bu yüzden az önce sana acıdım. Kızgın hayvan sürüsünün başına geçene şef denmez, çoban denir. Oysa sen haydutsun ve haydutlar yiğittir. Hepsini şeytan götürsün. Ben onları sevmem ama onlara hem saygı duyar hem de onlardan korkarım. Fesimden korkan adamlardan nasıl korkmamı isteyebilirsin? Gerçekten senin aptallığın canımı sıktı. Ölüme meydan okuyan bütün yiğitlere duyulan saygıyı sana duymasaydım, akbabaların önüne fırlatırdım. Seni o anda parçalarlardı. Şunu bil, zorba bir hükümdar diyor ki, kölelerden bir fikir uğruna savaşması istenmez. Korkutarak ölmelerini iste, hepsi ölür. İşte sultanın, Voda'nın, Arhant Samurakis'in bütün kuvveti bundan ileri geliyor. Şimdi kulübene git. Yiğitçe saatini bekle. O gelecek. Onurum kırılmış olarak oradan ayrıldım. Ve saatimi bekledim. O saat geldi. Bildiğiniz gibi yiğitlerin çabasıyla. O zamandan sonra özgür insanların kaderini esirlerinkine bağlayan hayalden kurtuldum. Hepimiz aynı hamurdan yapılmamışız. Boyunduruk altındayken özgürlüğünü kaybettiğinkinden daha az acı çeken, bırak zincire vurulu kalsın. Onu zincirden ben kurtaramam. Özgürlük savunulmak ister. Kime diş bileyip, kimi daha çok hor göreceğimi bilemiyorum. Özgürlüğü kaldıranı mı, yoksa onu savunmaktan korkanı mı? Ben sadece haydutlar için haydutum. Bir haydut. Ve ben de esirleri savunmak için haydut oldum. Orada bulunan arkadaşlar içinde bu beklenmedik karşı düşünceyi yansıtan söz, bakışların o yana çevrilmesine neden oldu. Bir adam ayaktaydı. Bir haydut. Bu bizim yaşlı ve kıdemli yoldaşımızdı. Ama kimse öyle demezdi. Çünkü mavimsi, siyah, uzun saçının pek azı gümüşüye çalıyordu. Dişleri zeytinleri çekirdekleriyle öğütüyordu. Dimdik yürüyüşü yeri titretiyordu. Onun kahraman bir geçmişi vardı. Üzerine dikilen hayret dolu bakışları şöyle yanıtladı. Bir haydudun cevabı. Soyuyla gururlanan ve sadece haydutların özgürlüğünü savunmak isteyen bu genç adama cevap vermek istiyorum. Zavallı köleler, kaderlerine acıyorum.
Bu durumda onlar bütün ezilenlerin savunucularından da destek bulamayacaklar. Üstelik köleler Tanrı'nın önünde eğilirler, herkes için dua ederler, kendilerini ezen efendileri ve kendilerini hor gören haydutlar için. O halde şurası doğrudur ki sadece kölenin kalbi yüceliği tanır. Sadece o affetmesini bilir. Bir hafta boyunca öfke dolu çılgınca bir çalışmanın sonunda köle pazar günü gülüp şarkı söyleyip dans edebilir. Yeryüzünde hayal kırıklığıyla geçen bir ömürden sonra öbür dünyada daha iyi bir hayat umarak kendisini avutabilir. Hınç ve kin onu pek zehirlemez. Köpek gibi efendisinin bir tatlı sözüyle yediği sopaları unutur. Ovalara senyörlerin, ormanlara haydutların sahip olduğunu da unutur. Aynı zamanda her ikisine buğday ve şehvet için et sağlayanın kendisi olduğunu da. Gerçekten insanın kendi kendine soracağı geliyor. Bu köylülere fazladan ne lazım? Efendilerinin daha iyi olmalarını, haydutlarını da affetmeyi bilmelerini istemekten başka. İşte haydut ismi taşıyan ama bir şatoda bile doğabilecek olan ormanın genç oğlu. Gece gündüz fırtınalar, sarmaşıklar ve çürümelerle mücadele eden koru, Romanya'nın kardeşi koru ona hiçbir şey öğretmedi. Ne mücadelelerinden, ne kardeşliğinden, ne de cömertliğinden. O halde bu asil soydan ne diye gururlanmalı? Bir esir anadan niçin gurur duymalı? O ana ki ayrım yapmadan, işkence görene, kötülük yapana gölgesini, sıcağını, besinini ve emin bir sığınma yerini sunar ki, sen de onu hakir görüp vandallara terk edesin diye mi? Çünkü orman nankör bir dünyanın mutluluğunu yaratmak için yaşayan büyük bir köledir. Bize sunduğu sayısız hediyeler karşılığında sadece nankörlük bulur. Genç sürgününü kıran çocuktan, sürgünlerini yiyen hayvandan, onu dışkılarıyla örten kanatlı misafirlere, ona yıldırım gönderen göğe kadar. Bununla beraber Jeremy'nin nefret ettiği bu insan sürüsü misali, kendisini yağmalayan düşmanca hayatla boyuna mücadele eder. Bit kadar şeylere bile, eserlerinin en yücesine davrandığından daha sevecen davranan bu Tanrı'nın önünde eğilmekten bir an bile geri durmaz. İşte böyle. Dikenli çalı, faydasızlığını ve sefil varlığını savunmak için sayısız dikenlerle donanırken, orman yeryüzündeki görevine boyun eğmiş olarak kaderini tamamlar, fakat balta, onun köküne saplandığı zaman onun en yüksek dalları son ilahilerini güneşe söyler. Jeremy, şimdi seninle konuşan haydut, esir bir kadının piçi, bir asilin oğlundan olma. Asillerin de bizim gibi insanlar olduğunu belki bilmiyorsun. Her yerde o işi yaparlar. İşte böyle. Asillere hizmet etmeyi reddettim. 10 yaşında ormanların yolunu tuttum. Ve 50 seneden beri de buralarda yaşıyorum. Haydut Giano'nun emrinde çalıştım. Büyük çapulcu Tubor Villadamirisco'ya hizmet ettim. Sonunda baban Kozma'nın çetesine kadar düştüm. Her üçü de Trandılar. Ve ben onların esiri. Onların tiranlığının soylu olduğu doğrudur. Ama benim esaretim de hiç kolay olmadı. İnsanların Tudor veya Arhont Samurakis tarafından asılması neyi değiştirir? Görüyorsun ki boyun eğdim. Apaçık haksızlıklara sık sık katlandım. Bir fikir uğruna olduğu için ben böyle yaptım. Böyle davrandım çünkü korkuyordum. Kendi kendime diyordum ki, beterin beteri var. Unutma ki esir bir anneden doğdum ve esirler korkaktır. Onlardan cesur olmalarını nasıl beklersin? Asırlardan beri kanlarında korku yaşadılar. Asırlardan beri onları kamçılıyorlar, asıyorlar. Bazen Tudorlar, bazen Arhontlar. Anlıyor musun küçük yiğidim? İster ova olsun, ister koru, her yerde saltanat süren efendiler vardır. Sisle ağırlaşan gece, karanlık vadiye yavaşça iniyordu. Ayılar mağarasında, haydutların yüzü artık seçilmiyordu. Kitabın sonu. 14 Haziran 2011. Sayfa 149.